Ayrım 26, sayfa 321. Delphi kâhininin bildiği. Oda pek lüks olmayabilir ama eşsiz bir manzarası olduğunu söylediler. Yine de beğenmezsek başka bir yere gidebiliriz. Ailem onların yanında kalmamızı istediler tabii ama bunun bizim için bir nevi balayı olduğuna ikna ettim onları. Öyle de aslında. Yarın istersen bütün gün odamızda kalabiliriz ya da kapalı çarşıya gideriz. Öbür gün yere batan sarnıcını görürüz, seveceğine eminim. Sonra Ayasofya var. Ömer asansörde aralarında dikilen ve bu Amerikalı çiftin konuşmalarını gözlerinde cin gibi bir parıltıyla dinleyen Komi'nin kırpık saçları üzerinden yeğle sıralıyordu bu lafları. Ömer Komi ile birkaç kere Türkçe konuştuğu halde hala inatla onun Türk olduğuna inanmakta güçlük çekiyor gibiydi çocuk. Bu uzun boylu, az biraz sinirli, dökümlü bol giysileri içinde durmadan terleyen ve sürekli eliyle koluyla hareketler yapan sarsak adam ve tepeden tırnağa karalar giyinmiş, daha da kara saçlarına bir kaşık takmış sakin müsakin kadın, son zamanlarda gördüğü en ilginç turist çift olduğundan pür dikkat onları seyrediyordu. İşittikleri onu eğlendiriyormuş gibi ikide bir sırıtıp uzun kirpiklerini kırpıştırıyordu. Bir günümüzü adalara ayırırız. Belki ondan önce Boğaz'da bir vapur gezintisi yaparız. Meyhaneleri de görmeni istiyorum. Bu şehirde muazzam bir kafa çekme geleneği var. Mutlaka rakı içmelisin. Mutlaka mezeleri yemelisin. Sonra Galata Kulesi'ne de çıkarız. Ömer sanki kendisi de bir iki öneride bulunmak istercesine kafasını sallayan Komi'ye baktı dik dik. Ama 6. kata gelmişlerdi bile. 606 numaralı oda tipik bir 3 yıldızlı otel odasıydı. Öyle tipik ki ne sevmek mümkün ne sevmemek. Duvarlarda yarı fantazi harem hayatı resimleri vardı. Kafesli pencereler ardında kadifemsi yastıklara abanıp uzanmış kadınlar, geçiştirmeci turist gözü için geçiştirmeci toplu imalat çizimler. Kafayı Komi'nin suratına kapatan, daha doğrusu çarpan Ömer'e, ''Canım sakin ol lütfen'' dedi Gail alaylı bir sesle. ''Endişelenmeyi bırak, eminim ikimiz gayet iyi anlaşacağız.'' ''Kiminle?'' ''Anne şehrinle'' diye sürdürdü Gail nameli bir sesle. Sonra bir bavulu açıp içinden siyah bir tişört ve kararmış, neredeyse grileşmiş bir kaşık çıkardı. ''Ne tuhaf adamsın. Annenle tanışmam seni hiç heyecanlandırmıyor. Ama anne şehrinle tanışmam aklını başından alıyor.'' Ömer bu saptamaya itiraz etse iyi olacağını hissetti. Ama ne diyeceğini bilemedi. Onun yerine içini çekti. Neden durup dururken birdenbire basma kalıp bir turist rehberine dönüştüğünü kendisi de kelimelere dökemiyordu. Sevdiği kadına sunmadan önce parlattıkça parlattığı sulu, kutsal, kırmızı bir elmaya dönüşmüştü İstanbul. Parlattıkça parlatmak istiyordu. Gribe yakalanır gibi. Bedeninin ve ruhunun şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir virüse maruz kalmıştı. Farklı milliyetten çiftlerle, hele birisi daha az gelişmiş bir ülkeden geliyorsa, hayli yaygın olan şu isimsiz hastalık. Bunu kendi kendine itiraf etmemiş olsa da, Yale'in memleketini, o da olmadı şehrini sevmesini delicesine istiyordu Ömer ruhunun derinliklerinde. Yine de bu arzunun ardında İstanbul'u beğendirmekten ziyade kendini daha iyi hissetme arayışı yatıyordu. Elinde bir broşürle yatakta oturan Gail, Türkiye hakkında yeni şeyler öğrenirken bildiği bazı eski şeyleri de unutmaya çalışıyordu. Gece yarısı ekspresi, insan hakları ihlalleri, Kürt sorunu, Türklerin hatırlatılmaktan hoşlanmayacağını hissettiği malumat kırıntıları. Böylesi bir iç sansür hiç de Gail'e göre değildi. Ne var ki virüsler bulaşıcı olduğundan, o da farklı milliyetten çiftlerde, hele birisi gelişmiş bir ülkeden geliyorsa yaygın olan isimsiz hastalığa yakalanmıştı. Kendi kendine itiraf etmese de batı dışından erkeklerle evli nice batılı gelin gibi Gail de kocasının memleketini, o da olmadı şehrini sevmeye can atıyordu. Yine de bu arzunun ardında İstanbul'u keşfetmekten ziyade kendini daha iyi hissetme arayışı yatıyordu. Dolayısıyla vasat bir otel odasının çift kişilik bayağı yatağına ellerinde birer broşürle oturmuşlar, birisi İstanbul'un en iyi yönlerini nasıl göstereceğine dair planlar yaparken diğeri de İstanbul'un en iyi yönlerini görmeye hazırlanıyordu. Bu arada balkonun hafif aralık çifte kapısının arkasında gözlerinin erguvani uçurumunda manidar bir kıvılcım ve ipeksi gülüşüyle bu çifti dikkatle izliyordu İstanbul. Zira insanın cilalayıp parlatabileceği, kenarlarındaki fazlalıkları atıp sivriliklerini törpüleyip sevgilisini sevindirmek için hediye paketiyle ona sunabileceği şehirlerden değildi o. Tökezleyen aşk maceralarına romantik bir lezzet katmak için parlak tabaklarda beşamel sosla servis edebileceği şık adam şehirlerden değil. İstanbul bu fuzuli kaygıların ötesindedir. Hem çok yaşlı, hem yaşsız. Hem miadını çoktan doldurmuş, hem sonsuz. Bir ucube melike, kaprisli bir ece. Her yeni gelenin tohumlarını içine çeken ama tarihi boyunca kimse tarafından döllenmemiş olan bir rahim. Hem sahiplerin penahı, hem kimse tarafından sahiplenilemeyen. Bunları fark etmesi çok sürmeyecekti Gail'in. Aslında birkaç dakika sonra Ömer duş almak için onu iç odada yalnız bıraktığında başlayacaktı keşfi. O banyoya gidince ayağa kalkmış, kasvetli perdelerden süzülen oynak ışığa doğru yürümüştü. Dalgın, neredeyse hülyalı açmıştı çifte kapıyı. Balkona çıkıp elini gözlerine siper etmişti. Sonra tek bildiği öylece dona kaldığı, şaşkına döndüğüydü. Buradan böyle bakar bakmaz şehir alabildiğince cezbedici görünmüştü Gail'e. Yale ne kadar zaman bu olmadık şehir kompozisyonunu seyretti bilinmez ama Ömer duştan çıktığında onu bu halde buldu. O da elini gözlerine siper edip dalgın dalgın baktı ama onun gördüğü oldukça farklı bir sahneydi. Dudakları iniltiyle kabarırken yüze buruştu. Ya resepsiyonda bir hata yapılmıştı ya da çal çene resepsiyoncu onu kandırmıştı. Odayı tutarken kendisine vaat edilen panorama bu değildi kesinlikle. Gerçi Ömer bu malumattan mahrumdu ama doğrusu 606 yerine 607 numaralı odanın anahtarı verilmiş olsaydı, balkondan görecekleri manzara istediği o güzel ve uzak şehir olacaktı. Dipsiz çivit mavisi bir deniz, resimlik camiler ve arkadaki tepelerin yosun yeşili önünde uzaklara sıralanmış evlerin sevimli kırmızı çatıları. 606 numaralı odadansa karman çorman çatıların üzerinden ve martıların kanatları altından ve fazlasıyla yakından gördüğü şehrin en pis sureti keşmekeşiydi. Öyle tehditkar bir yakınlığı vardı ki insan neredeyse nabzının atışını duyabiliyordu. Kirli, dar, yılan kavi sokaklar, pencereleri ardına kadar dışarıda zonklayan hayata açılmış üst üste, iç içe salaş evler, kimileri hayli bakımlı ve tıknaz, kimileri sefil sürü sepet kediler, sadece uzun zaman önce sönüp gitmiş hayatların izleriyle değil, daha doğmamışların işaretleriyle de kaplı tarih bulamacı. Buradan böyle bakar bakmaz şehir pek çirkin görünmüştü Ömer'e. Aslında ikisinin de haklı olduğu söylenebilirdi. 606 numaralı odanın balkonundan eşit ölçüde cezbedici ve çirkin görünüyordu İstanbul. Ne de olsa binbir surettir. Öyle ki iki bitişik evin, hatta aynı odanın iki farklı duvarından bambaşka görünebilir. Burada rakipsiz bir ihtişamla acıklı bir çürüme yan yana var olabilir. Alımlıyla yaralı, görkemliyle pejmurde, asırların basıncıyla yüksek oktanlı bir hayhüyde kaynaşabilir. Kelime İstanbul olunca ne hikmettir ki eş anlamlısı da zıt anlamlısı da aynıdır. Ömer'in bilmediği ve turist rehberi ruh haliyle kavrayamadığı nokta, Geyli hipnotize eden şeyin tam da bu karışım olduğuydu. Gönlünü kaptırmıştı İstanbul'a. Ama Ömer'in ona göstermeyi planladığı değil, aksine ondan saklamaya çalıştığı İstanbul'a. ''Hadi'' diye bağırdı Geyli aniden transtan çıkarak. ''Gidelim, keşfedilmeyi bekleyen bir şehir var.'' Keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. İstanbul alayla dudak büktü. ''Sence ben keşfedilmeyi istiyor muyum?'' Ama Geyli bu dişil sesi duymadı. Başka sesleri duymakla meşguldü. En başta martıları. Her dışarılıklının İstanbul'daki ilk keşfi çatıların çığlık attığıdır. Martılar şaşırtıcı ölçüde karmaşık kuşlardır ya da fazlasıyla basit. Çelişkilerle doludurlar. Tek başlarına süzülürler ama daima bir topluluk oluştururlar. Kaba bir hantallıkları ve çirkinlikleri vardır ama aynı zamanda kendilerine has asil bir zarafete sahiptirler. Çöplerin arasında mideye indirebilecekleri bir şey aramak için çöp kutularının yanına indiklerinde çok aptal görünürler. Ama çatıların ya da kayaların üzerinde hiç kıpırdısız, kendi tefekkürlerinin ağırlığı altında donmuş gibi dalgın dalgın denize baktıklarında o tumturaklı bilgeliklerinin üzerine yoktur. Bu beyaz gürültücü kuşlar İstanbul'un her çatısının üzerine tünerler. İster fakir, ister varlıklı muhit olsun, ister ev, ister otel fark etmez. Zira konaklayanlarla kök salmış olanlar arasında ayrım gözetmez martılar. İlk başta çığlıkları öyle irkilticidir ki insan asla alışamayacağını zanneder. 3 gün sonra ses öyle olağanlaşmış, hayatın ve yaşıyor olmanın öylesine kesin bir kanıtı haline gelmiştir ki, 10 dakikadan fazla duymadınız mı endişelenmeye başlarsınız. Martıların sessizliğinde bir uğursuzluk, kıyamet çağrısı olduğunu zihnen olmasa da sezgilerle kavrayacak kadar bilgeleştirir İstanbul insanı. Burada çatılar çığlık atsa da konuşan sokaklardır. Öfkesi bilenmiş, hüsrana bulanmış, tortu tortu keder ve katman katman neşeli seslerin karışımıyla sokaklarda zonklar hayat. Şehrin üzerinde asılı duran uğultuya eşlik eder denizin daimi hışırtısı. Bu cehennemi tarakayı önüne katıp götürmek istermiş gibi. Bitimsiz dalaşların şehridir İstanbul. Erkeklerle erkekler, kadınlarla erkekler, hayatla ölüm arasında. Velvele öyle kesiftir ki, en hafif bir çıtırtı bile uzaklardaki bir çığlıkla bütünleşerek ana ezginin dokusunu emiverir. Dikkatle kulak kabartırsanız alttan alta bir ritim fark edersiniz. İstanbul sokaklarının nabzı, üzerlerinden akıp giden hayatınkinden daha ahenkli atar. Girift sokakların şehridir bu şehir. Sanki bütün bu abideler, asırlık malikaneler, genişleyen banliyöler, hatta denizin kendisi dahi bulundukları yere sırf sokaklar onlara açılsın diye konmuşlardır. Buna mukabil, her sokak bir öte diyara uzanan geçitten ziyade şimdi tümüyle, dönüşsüzce kaybolmuş bir yoldan doğan sapaktır. İstanbul'da önemli olan sokakların sizi götürdüğü yer değil, kendileridir. Belki de bu yüzden bütün şehir orta yerde kesiliveren çıkmaz sokaklarla doludur. Bu kentsel eriğinin altında yatan temel bir şablon olup olmadığını merak ediyorsanız, Delphi kahinine sormalısınız. Ne de olsa onun fikriydi şehri tam da buraya, körler ülkesinin karşısına yapmak. Bir zamanlar denizin ayırdığı iki kıyı uzanırdı. Hafi bir husumetle yüz yüze duran. Kıyılardan birinde eski bir yerleşim vardı ama öteki boştu. Sonra günün birinde bir kahin geldi. bu kıyıda oturanlar kör olmalı dedi. Karşı kıyının güzelliğini göremediklerine göre. Onun nasihati üzerine körler kabilesinin kıymetini bilmediği kıyıya inşa edildi şehir. İstanbul'un nice ironisinden biri zamanla genişlemiş ve sadece ilk başta üzerine kurulmuş olduğu kıyı değil, karşı kıyıdaki körler ülkesini de yutmuş olmasıdır. O zamandan beri İstanbul bir olumsuzlamanın olumsuzlanmasıdır. Burada her ses itirazını içinde barındıran bir yankıyla karşılanır. Gail şaşkın görünüyor ama neyin onu daha fazla hayrete düşürdüğünü anlamak zor. Şehir mi yoksa kendini burada görmek mi? Ömer'e gelince ne şaşkın ne de seslere karşı duyarlı görünüyor. Hatta bir parça sağır. Zihninin onu habire dürteleyen sesinden başka bir şey duyduğu söylenemez. Nerede yemek yiyeceklerini, Gail'in yiyecekleri sevip sevmeyeceğini, önce nereleri görmeye gideceklerini, saatlerce trafikte sıkışmalarını ve sonunda Gail'in onu boşamasını engellemek için hangi yolu seçmesinin daha iyi olacağını geçirip duruyor kafasından. Ömer pratik turistik meselelere kendini öyle kaptırmış ki felsefi ya da şiirsel bir soyutlama tecrübe edecek halde değil. O gün ve sonraki günlerde şehirde dolaşırlarken ruh halleri az çok böyle olacaktı. Şehre nüfuz ettikçe Ömer'in yapılacaklar listesinden de uzaklaşacaklardı. Yine de Ömer'in dikkati pratik meselelere ve çizelgelere sabitlenmişti. Halbuki Gail bunlar dışında her şeyle ilgiliydi. Ömer'i turist zannedenin bir tek komi olmadığını hayretle keşfetmişti. Bir şekilde Gail'in varlığı ikisini de Amerikalı yapmaya yetiyordu. Yine de Gail, bütün alışılmadık huylarla yüzlerin aynı ölçüde yabancı kabul edildiği bu görünümler karmaşasının ardında daha ziyade yapısal bir bilmece yattığını seziyordu. Türk insanını iki gruba ayıran bir tür ikilik. Bir tarafta su götürmeyecek şekilde batılı ve modern olan daha eğitimli, daha zengin, daha süzülmüş kesim vardı. Öte tarafta ise sayıları daha fazla ama iktidarları daha kısıtlı, görünümleri daha az batılı ikinci bir kesim. Aradaki kopukluk birinci grubun üyelerini ikincilerin gözünde turiste dönüştürebiliyordu. Bir Türk, bir başka Türk'e rahatlıkla yabancı gözüyle bakabilirdi. İlginçtir, İstanbul'da İngilizce konuşmayan yoktu, bilmeyenler dahil. İlk kez ABD dışına çıkan Gail, içten içe hazırlıklı olduğu sorulara maruz kalmadığına şaşıracaktı. Bilhassa da Amerikan karşıtı soru ve tepki bombardımanlarına. Ömer'e söylememişti ama provalar yapmıştı önceden. Amerika'nın Orta Doğu'daki dış politikasına dair bir dizi siyasal, uluslararası, dini ve tarihi soruyu cevaplamaya hazırdı. Keza uygarlıklar çatışması, Balkanlardaki etnik anlaşmazlıklar, Batı'nın Bosnalı Müslümanların öldürülmesini önlemekte gecikmesi, İslam ve kadın meselesine yaklaşımlar, Irak Savaşı, dünya petrol pazarındaki istikrarsızlık vesaire konularında da çalışmıştı dersini. Oysa anlaşılan İstanbul sakinlerinin kendisi gibilere yönelttiği alternatif bir dizi soru vardı. 1. Amerika'nın neresindensiniz? 2. İstanbul'u sevdiniz mi? 3. Yemekleri beğendiniz mi? Bu kadar basitti. Ne dini ne de sosyopolitik tartışmalardaydı öncelik. İnsanların bir yabancıdan ilk öğrenmek istedikleri daha temel bir meseleydi. Dışarıdan bakınca nasıl görünüyorum? Ayrıca kimsenin bir Amerikalı'dan Amerika dışındaki hayatın nasıl olabileceğine dair en ufak bir fikir sahibi olmasını beklemediğini keşfetmek de garibine gidecekti. Hala yerlilerle dünya siyaseti tartışmak istiyorsan bir eşiği aşman gerekiyordu. Çünkü konuşanın Amerikalı olduğunu anladıkları anda tekinsiz bir ışıltı geçiriyordu yüzlerinden. Ya, o zaman muhtemelen dünyanın bu kısmı hakkında pek bir şey bilmiyorsunuzdur. Soru üçlemesini takiben bir başka ortak tepki yabancı demek, kıtlıktan çıkmış demekmiş gibi ağzına kürek kürek yemek tıkıştırmalarıydı. Gail nereye gitse kendisine yiyecek ya da içecek, genelde ikisi birden ikram ediliyordu. Bilhassa Ömer'in ailesini ziyarete gittiklerinde tam anlamıyla beslenecekti. Akla ziyan miktar ve çeşitlilikteki yemeklerden doldurulması için tabağını dördüncü kez Ömer'in annesine uzattığında, Gail'in ağzından çıkan inilti masadaki şamatada kaynayıp gitmişti. Gail'in solunda Ömer'e hiç benzemeyen babası vardı. Onun yanında ne babasına ne de Ömer'e benzeyen erkek kardeşi. Sağında havalı saç kesimi, bronz teni ve ince zinde vücuduyla yaşının çok altında gösteren, gayet çekici ve zarif bir kadın olan annesi vardı. Ev üst sınıf bir muhitte, yepyeni apartmanlarla dolu nezih bir sokaktaydı. Pencerelerden göz kamaştırıcı mavisiyle neredeyse jöleyi andıran kesiflikle çırpınan deniz görünüyordu. Gail otelin balkonundan seyrettiği denizle bunun aynı deniz olmadığına yemin edebilirdi. Oturma odası gayet şık döşenmişti. Seçkin, zarif ve iddialı ama a la mod olmayacak kadar hesaplı. Etrafta birkaç fotoğraf göze çarpıyordu. Onlardan birinde Ömer'in, gözleri insanın içine işleyen o sevimli sakin çocukluğunu gördü Gail. Duvarlar zevkli çerçeveler içindeki zevkli tablolarla süslenmişti. Gail hepsinin orijinal olduğuna emindi. Yaprak dolması, patlıcan salatası, zeytinyağlı enginar, humus, parpullanmış kırmızı biber turşusu, incir tatlısı ve bir sürü hamur işi. Osmanlı Türk mutfağının en seçkin örnekleri ki bir vejetaryene meftun, bir nebat oburu da mest edebilirdi pekala. Çay küçük bardaklarda limon dilimleriyle sunuldu. Kendisine ikram edilen hiçbir şeyi reddetmemesi gerektiğini çıkarsamak gibi hayati bir hata yapan Gail, 12 bardak içmişti bile. Bu arada Ömer, onun ıstırapla şiştiğinin farkına varmadan masanın öbür ucunda oturuyordu. Zihni bunu algılayamayacak kadar dağınıktı. Masadaki herkesle hem ayrı ayrı hem aynı anda muhabbet ediyor, gergin görünmemek için büyük gayret sarf ediyordu. Bilhassa da aşırı, ağdalı bir nezaketle Gail ile konuşan annesine suratını asmamak için. Otele dönerlerken karşı kıyıya geçmek için vapura bindiler. Kadıköy meydanındaki kalabalık arasından süzüldüler. Ömer önde leylek adımlarıyla, Gail ağırlaşmış vücudunu sürükleyerek arkasından. Nihayet vapurun üst katında bir sıraya oturduklarında rahatlayarak içini çekti Gail. Yüzünde kıpırdanan rüzgarın keyfine vararak uzun zamandır düşüncelerini işgal eden soruyu sordu. ''Bence annenle baban hoş, kardeşinse harika. Neden onlara karşı bu kadar sertsin? Sana ne kötülük yaptılar ki?'' ''Bana ne kötülük yaptılar ki?'' Ömer'in buna cevabı yoktu. Yine de bir sürü cevabı varmış gibi hissediyordu. Annesiyle babası kötü insanlar değildi. Onu ellerinden gelen en iyi şekilde yetiştirmiş, iyi bir eğitim vermiş, rahat ettirmek için bolca para harcamış, hiç dövmemişlerdi. Ömer ne Gail'e ne de kendine hıncının nereden kaynaklandığını açıklayamıyordu. Ailesi ona ne kötülük yapmıştı ki? Hiçbir şey. Ama belki soru yanlış dillendirilmişti. Belki bunun kötülükle alakası yoktu. Hem ailesi kötü olamayacak kadar imtiyazlı, görgülü ve moderndi. İşte gene mi haksızlık ediyordu onlara? İyi insanlar için kötü şeyler düşünmenin vicdani yükünü taşımak istemiyordu. Kulaklığını takıp karışık punk rock CD'lerinde acilen dinlemeye ihtiyaç duyduğu şarkıyı aradı. Overcoming Learned Behavior, parantez içinde terbiyeden kurtulmak. İçimde sadece aileme karşı değil, kendim dahil bir sürü şeye karşı tortulanmış bir öfke var, biliyorsun. Ama birisi bana neden böyle öfkeli olduğumu sorduğunda nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Sence bir cevabım olmalı mı? Hayır tatlım, dedi Gail. Söylemediği, Ömer'in açıklanamaz öfkesinin kendi açıklanamaz kederine çok benzediğiydi. İçinde keder vardı, hep vardı. Ama birisi sebebini sorsa hemen cevap veremezdi. Mount Holyoke Kolej'deki kızların onu daha az tuhaf bulabilmek için, üzerine iliştirmeye çalıştığı cevaplar gibi ikna edici ve somut açıklamalarda bulunması şart mıydı? Çocukken taciz edilmiş, dövülmüş ya da bir sürü korkunç şeye maruz kalmış olsa daha mı anlaşılır olacaktı daimi hüznü? Ya böyle somut sebeplerle bağlantılı olmadığı halde kederin peşine takılmasından kurtulamıyorsa ne olacaktı? Gail, Ömer'in yüzünü şefkatli bir tebessümle okşadı. Aslında Ömer'i kendi sınıfından ayıran bu neredeyse çocuksu, hiddetli, yılmaz acılığı takdir ediyordu. Yanağından öptü, başını omzuna koydu ve etraflarından geçen vapur yolcularını seyretmeye başladı. Ömer ona aşık olmaya aşık, saçının kokusunu içine çekti ve ağzına soğuk gümüş bir kaşık girdiği halde o anın eşsiz romantizmini bozmak istemedi. Oturdukları yerde birbirlerine sarılarak vapurun iskeleden ayrılışını seyrettiler. Karşı kıyının tepeleri üzerinde camiler kırık cam parçaları gibi parıldıyordu. Kabarcıklanan beyaz köpükleriyle su, yaklaşan şehir ve hayatın kendisi pırıl pırıldı. Vapur kayıp giderken dalgalar yarışırcasına onu takip ediyor, deniz kendinden emin kabarıyor, zamp gibi koyu, neredeyse yenebilir bir maddeye dönüşüyordu. Baylar bayanlar, bir dakikalık dikkatinizi istirham ediyorum. Karşılığında size hayatta ihtiyacınız olan her şeyi sunacağım, belki bir sevgili hariç. Sırtına dev bir çanta vurmuş, ondan da büyük göbeği vücuduna bir şekilde yapışmış ayrı bir organizma gibi görünen, iri yarı, kara yağız, kahverengi gözleri vel fecri bir çingeneydi bu. İki kolu da tam manasıyla vecde gelmiş bir orkestra şefi gibi havada, mayışık vapur yolcularından oluşan bu sessiz orkestrayı yönetmeye hazırlanıyordu sanki. Birkaç kişi hafiften güldü ama çoğunluk ondan tarafa bakmayıp put gibi oturmaya devam etti. Bezmişlerdi ondan, aslında bütün seyyar satıcılardan. Her sabah işe, her akşam eve giderlerken İstanbullu vapur yolcuları kendilerini müzmin bir farsın izleyicisi konumunda bulurlardı. Her seferinde kısmen tenezzül, kısmen can sıkıntısı, nadiren de bu pek olağan dışı, pek yetenekli, pek bıktırıcı aktörlerin yüzer gezerliğine, fütursuzluğuna, cüretine duydukları kıskançlıkla seyrederlerdi. Çingene seyyar satıcı devasa deri çantasını yere koydu ve yumurta gibi parlak ve cırtlak sarı bir plastik alet çıkardı. Sivri kenarları ve tepesinde tuhaf bir kapağı vardı. Herkes bu mucizeyi görebilsin diye şeyi havaya kaldırdı. Bunu takip eden 3 dakika içinde bir patates soydu, havuç ve salatalık dilimledi, bir limon, bir portakal sıktı, sularını dinleyiciler arasında birkaç talihliye ikram etti, bir kurşun kalem açıp sivriltti, yaprak dolması sardı, bir turşu kavanozu açtı, hepsi bu inanılmaz Japon icadıyla. Kimse ciddiye almadı. Bu mucizeyi sattırmak için fazladan bir şeye gerek yok ama diye bağırdı satıcı. Sigaradan ve gün boyu bağırmaktan çatlamış sesiyle. İlk 3 alıcıya bazı hediyelerim olacak. Bir limonluk. Parantez içinde limonluğu havaya kaldırdı. Açılır kapanır bir nihale. Nihaleyi açarak savurdu. Ve fındık kıran. Havada bir fındık kırdı. Ve iyi balıkçılar için zıpkın. Sivri uçlu aleti havada salladı. Hepsi müessesenin ikramı. Bu sefer kimse gülmedi. Hatta pek çok kişi ilgilenmeye başlamıştı. İlk alan hasır şapkalı tombul bir kadın oldu. Onu çabucak iki yolcu takip etti. ''Üç şanslı yolcuyu tebrik ediyorum. Kampanya bitti. Artık böyle bir şansınız olmayacak.'' diye bağırdı satıcı daha da yüksek sesle. ''Ama bundan daha az cazip olmayan bir kampanya daha var. Bu Japon icatlarından bir yerine iki tane alırsanız bir renkli kalem takımı.'' Takımı havaya kaldırdı. ''Lastik eldiven.'' Eldivenleri salladı. ''Ve herkesin yaz boyu ihtiyaç duyduğu elektrikli bir vantilatör.'' Yumruk kadar bir vantilatörü ön tarafta durmadan terleyen adamın yüzüne tuttu. ''Kazanacaksınız. Bir yumurta teli de cabası.'' Birkaç yolcu satıcıya işaret etti, sonra birkaç kişi daha. 3 dakika içinde çantadaki bütün mucizevi Japon icatları satılmıştı. Yaptığı satıştan memnun çantasını toplarken, satıcının kahverengi gözleri kapkara bir saç çalısı altındaki turist kadına takıldı. Göz açıp kapayana kadar Gail'in yanında bitti. ''Kaşıkları sevenler için'' diye bağırdı avazı çıktığı kadar ve önce ucuz bakır, sonra paslanmaz çelik, en sonunda plastik kaşık takımları çıkardı çantasından. Her takım bir öncekinden daha gülünç ve uyduruk olduğundan Gail kendini adama somurturken yakaladı. Bunun şaka olduğunu söylesin de birlikte gülsünler istiyordu sanki. Ama tam o anda adam başka bir kaşık çıkardı. Geri kalanlarıyla hiç alakası olmayan türden. Çukurunda bir Osmanlı tuğrası, uzun, narin, burmalı sapında kehribar taşı olan otantik bir gümüş kaşık. Kıymetli ve eski görünüyordu. ''Bu üç kaşık setini alan şanslı müşteri için'' diye bağırdı satıcı. ''Bu paha biçilmez antika kaşık bedava.'' Sonra hep birlikte vapurdan indiler. Gail kaşıklarından memnun, Ömer onun hepsini birden almasından şaşkın, bir sonraki vapurdaki bir sonraki tiradına hazırlanan çingene satıcı ikisini de çoktan unutmuş. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Overcoming. O-V-E-R-C-O-M-I-N-G. Learned. L-E-A-R-N-E-D. Behavior. B-E-H-A-V-I-O-R.